Ayrım 17. Gökdelen Tahsin Yücel. Sayfa 215. 10. Temel Diker telefonu kapattıktan sonra gözlerini masasının üstündeki takvime dikip öylece kaldı bir süre. 17 Ağustos 2073. 17 Ağustos 2073. 17 Ağustos 2073 diye yineledi. Sonra aradığını bulamamış gibi derin derin içini çekti, çenesini yumruklarına dayayıp gözlerini yumdu, hiç yerinden kımıldamadan en azından yarım saat kaldı öyle. Ancak gözleri hep kapalı kalmakla birlikte düşünceler dönüp duruyordu beyninin içinde, hele biri az önce Can Tezcan'la konuştuğu şu emekli öğretmen Hikmet Bey ile doğrudan baş başa görüşme konusu, bitmeyen bir şarkının nakaratı gibi durmamacasına geri geliyor, her geri gelişinde de ağırlığını daha güçlü bir biçimde duyuruyordu. Her şeyi çok iyi beceriyor şu bizim Can. Hukuk dendi mi kimsecikler eline su dökemiyor ama şu inatçı moruğun eviyle bahçesi söz konusu oldu mu başlıyor kıvırtmaya, ipe un seriyor, sanki işi uzatmaya, hatta kapatmaya çalışıyor. Sanki benim değil de onun avukatı, şimdi de gidip o inatçı morukla doğrudan benim görüşmemi istiyor. Sen hiç çekinmeden yap önerilerini, evini neden bu kadar çok istediğini güzelce anlat adama, şu işi tatlıya bağlayalım artık. Tutulabilecek yolların en iyisi, en kestirmesi bu. Gözlerinle göreceksin diyor. Üstelik hemşeri sayılırmışız. Sanki 2073 yılında memlekette hemşerilik diye bir şey kalmış gibi. Peki en iyisi buydu da bunca zamandır neden başvurmadık bu yola? Bir bildiği var herhalde ama ne? Bana söylese kıyamet mi kopardı sanki diye söylenerek gözlerini açtı. Ben ne konuşacağım ki o Nemrut'la? Evet ne diyeceğim ki? Tam bu soruyu sorduğu anda telefon çaldı. Sekreter aradığı numaraya en sonunda ulaştığını ve konuşmak istediği kişinin telefonda olduğunu bildirdi. Birden doğruldu o zaman. Alo Hikmet Bey, alo siz misiniz dedi. Gelen yanıtı dinledikten sonra derin bir soluk aldı. Ben Temel Diker'im efendim. Şu sana dava açan adamım. Kiminin Gökdelen Baba, kiminin New Yorklu dediği adam. Diyordum ki seninle bir yerde bir yarım saatçik otursak da biraz konuşsak diyordum. Ya da bir sakıncası yoksa şimdi kalkıp sana geleyim mi diyecektim. Senin oraya oldukça yakın bir yerdeyim dedi. En fazla bir dakika sonra da tamam tamam bunu geldiğimde konuşuruz. Ben hemen çıkıyorum hocam. Hadi görüşmek üzere diyerek kapattı telefonu. Yaşlı adamın telefonu yüzüne kapatmasını beklerken çok yumuşak bir sesle konuşmasına, hele yüz yüze görüşme önerisini hiç duralamadan benimseyivermesine şaştı ama hemen buluverdi açıklamasını. Bu görüşme onunla Can Tezcan arasında önceden kararlaştırılmış, belki de uzlaşmazlığa son vermesi karşılığında alacağı para bile belirlenmişti. Ne isterse istesin. Yeter ki inadı bıraksın moruk dedi kendi kendine. Burası Türkiye'ydi. İşlerini hızla yoluna koyabilmek için her şeye değerinin birkaç katı para ödemeye, hatta karşısındakilerin ağırlığına göre görkemli gökdelen daireleri armağan etmeye bile alışmıştı. Bunu fazla önemsediği yoktu. Aşırı cömertliğini eleştiren dostlara verilecek yanıtı da çoktan hazırladı. Benim bir tek amacım var, o da İstanbul kentini yeniden kurmak. Para ve mal umurumda değil deyip kapatıyordu konuyu. O günde özellikle dingin, özellikle sevinçliydi. En büyük sorununun çözümüne hiçbir zaman bu denli yaklaşmadığını düşünmekteydi. En azından Cihangir'e girdikten sonra yolların bozukluğu dışında hiçbir engelle karşılaşmadan ilerliyordu arabası. Ne yollarda tek bir arabaya rastlanıyordu, ne kaldırımlarda tek bir insana. Hikmet Bey'in bahçeli evi dışında tüm evleri ve tüm apartmanları satın alıp boşalttırılmış, büyük bir bölümü de yıktırtılmış olduğundan Cihangir neredeyse bir yıldır ölü bir semtti, görüntüsü de çürümeye başlamış bir insan cesedinin görüntüsü kadar ürperticiydi. Buralara sık sık uğramasına rağmen Temel Diker'in kendisi bile göğsünün üstüne korkunç bir ağırlık çöktüğünü duyuyor, ölü semti görmemek için gözlerini yere dikmeyi yeğliyordu. Ama bu kez Hikmet Bey bahçe kapısını gülümseyerek açıp da ''Buyurun Temel Bey, buyurun, hoş geldiniz.'' deyince göğsünün üstündeki ağırlık kendiliğinden uçup gitti. Bu kadarla da kalmadı, tıpkı çocukluğunda kendi evine girerken yaptığı gibi ayakkabılarını çıkardıktan sonra girdiği küçücük oturma odasında duvarda asılı ayı postunu, küçük tahta çerçevelerin camları ardındaki sararmış aile fotoğraflarını, karşısında belki yüzyıllık divanın üzerine yayılmış kara velenseyi, üzerine eski kitaplar yığılmış emektar masayı, Yerdeki iyice eprimiş halıyı görünce, buna bir de nicedir unuttuğu eski ev kokusu eklenince, birden çok eski bir zamana ve çok eski bir ortama, çocukluk günlerinin dost evlerinden birine gelmiş gibi bir duyguya kapıldı, tüm yokluluğuna karşın mutluluğa benzer bir şeyler duydu, karşısında kendisine gülümseyen ufak tefek, ak saçlı, ak bıyıklı adama da çok eski bir tanıdığa bakar gibi baktı, dinginlikle gülümsedi. ''Sanırım siz de bizim oralardan bir yerdensiniz Hikmet Bey'' dedi. Hikmet Bey bu gülümsemeden ve bu saptamadan etkilenmiş gibi görünmedi. ''Sizin oralar neresi?'' diye sordu. ''Bizim oralar yani Trabzon, Giresun, Sürmene, Rize, Çayeli'' dedi Nyoklu Temel. ''O zaman doğru bildin ama bunu bilmek çok da zor bir şey değil. Bu bizim burunlar hiç yalan söylemez.'' diye yanıtladı Hikmet Bey. Duvardaki fotoğraflardan birini gösterdi. Oldukça genç sayılabilecek bir kadın tahta bir iskemleye oturmuş, karşıda bir noktaya bakıyor, arkasında da iki delikanlı dikiliyordu, sağdaki delikanlı sol elini, soldaki delikanlı sağ elini kadının omzuna koymuştu. İkisi de gülümsüyordu. New Yorklu Temel önce onlara baktı, ''Evet, bunlar da bizden'' dedi. Sonra kadına baktı, bir yerlerinden bir elektrik akımı geçmiş gibi titredi ama... ''Ama bu çok tuhaf, benim anama benziyor.'' diye kekeledi. Hikmet Bey gülümsedi. ''Oğlanların da sana benzediği gibi.'' dedi. Ama Temel Diker işitmedi sanki. ''Çok benziyor, gerçekten çok benziyor.'' diye üsteledi. ''Ama benim anam daha güzel.'' Hikmet Bey bu sözden de pek etkilenmedi. ''Orası gözüne göre değişir hemşerim.'' dedi. New Yorklu Temel cüzdanından Nokta Hanım'ın fotoğrafını çıkarıp Hikmet Bey'e uzattı. O da aldı, uzun uzun baktı. Geri verirken eli bayağı titriyordu. ''Evet, haklıymışsın. Senin anan çok daha güzel. Olmayacak gibi güzel. Olmayacak gibi güzelmiş yani.'' dedi. Öyle karşı karşıya dikilip gülümseyerek birbirlerine baktılar bir süre. Sonra Hikmet Bey elini konuğunun omzuna koydu. ''Oturmadan sorayım.'' dedi. ''Ne içersin? Kahve, çay, soğuk bir şeyler?'' ''Teşekkür ederim, hiçbir şey istemem.'' dedi New Yorklu Temel. Hemen sonra bu geri çevirmenin yanlış anlaşılabileceğini düşündü. ''Belki bir bardak su, evet, bir bardak su.'' diye ekledi. ''Bir de izniniz olursa şu ceketimi.'' Sözünü bitiremeden havaya sıçradı birden, sonra yüzü sapsarı, bir iskemlenin altından kendisine bakmakta olan tekir kediyi gösterdi. ''Kedi, bir kedi.'' diye kekeledi. ''Evinizde bir kedi var.'' Hikmet Bey gülümseyerek kendisine bakıyordu. ''Evet, iyi bildin.'' dedi. ''Bir de değil, 9 kedi var bu evde.'' ''Ama diye kekeledi New Yorklu Temel. ''Ama ben Türkiye'mizde kedilerin kökünün çoktan kurutulduğunu sanıyordum.'' ''Bu evde kurutulmadı. Yalnız şu son zamanlarda sayıları çok azaldı. 3 yılda 17'den 9'a düştük.'' dedi Hikmet Bey. Temel Diker işitmedi sanki. ''Bu kadar kedi.'' diye söylendi. Sonra birden Hikmet Bey'e dikti gözlerini. ''Peki korkmuyor musunuz?'' diye sordu. Hikmet Bey güldü. ''Bunca yıl yakayı ele vermemeyi başardık.'' dedi. ''Bundan sonra yakalanırsak da ne yapalım? Cezamızı çekeriz. Bu yasağı koyan hergeleler tam 9 cana kıymanın bunalımına katlanabilirlerse.'' ''Ben onu söylemiyorum.'' diye sözünü kesti New Yorklu Temel. ''Kedilerin getireceği ya da üreteceği ölümcül mikroplardan korkup korkmadığınızı soruyorum.'' Hikmet Bey gene güldü. ''Hayır, benim kedilerim değme insanlardan daha temizdir. Hem de acı patlıcanı kırağı çalmaz.'' dedi. Sonra birkaç saniye duraladı. ''Ama sen korkuyorsan odalarına alabilirim.'' diye ekledi. ''Vallahi ben korkarım hocam. Bir yerlere kapatırsanız sevinirim.'' dedi New Yorklu Temel. ''Bir de burası çok sıcak. Ceketimi çıkarırsam saygısızlık sayılır mı?'' ''O da ne demek?'' diye yanıtladı Hikmet Bey. ''Burası senin evin. Rahatına bak.'' ''Ben bir iki dakika içinde dönerim.'' deyip odanın kapısını açtı. ''Pis pis pis.'' diye seslendi. Temel Diker önce ''Burası senin evin.'' tümcesini algıladı Hikmet Bey'in yanıtında. ''Tamam, bu iş oldu artık.'' diye düşündü. Sonra birden yaşlı adamın çevresinin kedilerle sarıldığını, 4 tekir, 3 sarman, 2 ak kedinin başlarını ona doğru kaldırdıklarını gördü. Olağan dışı ve korkunç bir dünyaya düşmüş gibi tepeden tırnağa titredi. Sonra Hikmet Bey önde, onlar arkada kapıya yönelip ağır ağır çıkmalarını izledi. Son kedi de gözden silinince derin bir soluk aldı. Fareli köyün kavalcısı diye söylenerek gülümsedi. Ama yüreğinin hızlı hızlı çarptığını neredeyse kulaklarıyla da duyuyordu. Bu evin bahçe kapısından girdi gireli gerçek dünyadan kopmuştu sanki. Daha sonra Hikmet Bey'in önerisi üzerine çıktıkları bahçede, önündeki sehpanın üstünde yeşil ve kırmızı nakışlı bir plastik tepsi, tepsinin üstünde iki su bardağı ile bir küçük sürahi, karşısında yaşlı hemşerisi, öyle otururken, yalnızca kedileri ve taşıyabilecekleri korkunç hastalıkları değil, buraya neden geldiğini de unutmuştu sanki. Yüksek duvarların dibinde renk renk açmış hercai menekşelere, gölgesinde oturduğu çam ağacına, en çok da onun tam karşısına düşen fındık ağacıyla onun solundaki nar ağacına bakıyor, tüm varlığını benzersiz bir esenlik havasının sardığını ve bundan hiç mi hiç rahatsız olmadığını duyuyordu. ''Haklıymışsınız, bahçe bayağı serin hocam.'' dedi. ''Evet, benim bahçem yazın en sıcak günlerinde bile serindir.'' diye yanıtladı Hikmet Bey. Sonra bir sessizliktir çöktü iki hemşerinin üzerine. Fındık ağacının üst dallarının üstünde en azından birinin gürültülü bir çiftleşme girişimiyle ortalığı cıvıltıya boğan bir çift serçe olmasa uyuyup giderlerdi belki. İki serçe neredeyse birbirine yapışmış olarak havalanınca da Hikmet Bey konuğunun nar ağacındaki bayağı büyük bir nara bakmakta olduğunu ayrımsadı. ''Koca oğlan vere vere tek bir nar verdi bu yıl.'' dedi. Geçmiş yıllarda 3-5 hatta 8 nar verdiği olmuştu. Ama bu yıl bir de kalmış görünüyor. O da mı yaşlandı nedir?'' ''Hayır sanmam. Çünkü hiç de yaşlı bir ağaca benzemiyor.'' dedi Temel Diker. ''Yaşlandı, yaşlandı.'' diye yanıtladı Hikmet Bey. ''Mayıs'ta 36'sına basacak ama narı çok tatlıdır.'' Temel Diker önce başı sonra ağzıyla onayladı. ''Ağacından belli.'' dedi. Ama Hikmet Bey'in ''Belki de olmuştur, yer misin?'' diye sorup yerinden kalkması üzerine yüzü allak bullak oldu. ''Neyi?'' diye sordu. Ortada yenilebilecek bir şey göremiyor, o narın yenilmek üzere dalından koparılabileceğini de düşünmek bile istemiyordu. Bu nedenle ''Neyi olacak şu karşımızdaki narı?'' yanıtını alınca güçlü bir akıma kapılmış gibi titredi. ''Hayır, hayır, olur mu öyle şey? Oturun, lütfen oturun hocam.'' diye üsteledi. Sanki adam bu narı kendisine zorla yedirecekmiş gibi titriyordu. Hikmet Bey ister istemez oturdu. Yine sustular. Hem de en az 5 dakika sürdü sessizlikleri. Sonra fındık ağacına birbiri ardından biri dişi, biri erkek, iki serçe kondu. Ama bunlar sessizdi. Az öncekiler mi acaba, işlerini bitirdiler mi diye geçirdi Hikmet Bey içinden. Bir karara varamadı. Bir süre devinimlerini izledi. Hepsi birbirine benziyor kerataların diye düşündü. Sonra konuğunu unuttuğunu, en azından böyle bir izlenim uyandırmış olabileceğini, onun da belki aynı şeyi düşünerek kendisine bakmakta olduğunu ayrımsadı, gülümsemeye çalıştı. ''Şu gördüğün fındık ağacı tam 19 yaşında.'' dedi. ''Tam 19 yaşında ya, dikildi dikileli tek fındık vermedi, yerini sevemedi bir türlü.'' New Yorklu Temel buraya neden geldiğini anımsadı birden. Gözlerini yaşlı adama dikti, hiçbir şey söylemeden, neredeyse soluk bile almadan onun apak ve sarkık bıyıklarına baktı, en sonunda derin bir soluk aldı. ''Hikmet amca bak sana ne diyeceğim.'' dedi. Ama ne diyeceğini kendisi de bilmiyormuş gibi, bulmaya çalışıyormuş gibi durdu bir süre. ''Bak sana ne diyeceğim Hikmet amca.'' diye yineledi. ''Sana Giresun'un en güzel, en büyük fındık bahçesini alayım. Ortasına da istersen saray gibi, istersen şu oturduğunun tıpkısı bir ev yaptırayım. İstersen bu evi buradan alıp oraya dikeyim.'' Hikmet Bey gülümsedi. ''İyi de neden?'' diye sordu. ''Seninle daha bugün tanıştık.'' New Yorklu Temel Hikmet Bey'in elini tuttu. ''Nedenini iyi biliyorsun Hikmet amca.'' dedi. ''Evet biliyorum, bu evi ve bu ağaçları yıkmak için yapacaksın bunları.'' ''Evet, böyle. Bu senin yer bana çok gerekli Hikmet amca. Biliyorsun herhalde. Çevrendeki tüm apartmanları, tüm arsaları, tüm yolları aldım. Bir burası kaldı. Sen burayı bana vermezsen ya da ben burayı senden alamazsam her şey olduğu gibi kalacak. Ama verirsen İstanbul'un en değerli gökdeleni buraya, senin evinin ve bahçenin yerine dikilecek. Cihangir'in yüzü de değişecek o zaman. İstanbul'un en güzel semti olacak.'' ''Bu senin ev, benim tasarılarımın en değerli ve en önemli parçası Hikmet amca.'' Hikmet Bey konuğunun yüzüne ilk kez görüyormuş gibi baktı, içini çekti. ''Kusura bakma Temel Bey'' dedi. ''Sen gökdelen üstüne gökdelen dikiyorsun İstanbul'a. Ama bu ev şu dünyada benim yaptırabildiğim tek ev. Babamın evini sattım, kardeşimin yıkılan evinin yerine bu evi yaptım. Sıra pencerelerle çatıya gelince param bitti. Anamdan kalan iki tarlayı da sattım. İki oğlum bu evde doğdu. Karım bu evde öldü. Bu yaştan sonra başka yerde yaşayamam. Burada anılarım, eski eşyalarım ve benim gibi yaşlı ağaçlarımla mutluyum. Burada da öleceğim. Yaşadığım sürece yıktırtmam evimi. Cihangir'in yüzünü değiştirmek de bana iyi bir düşünce gibi görünmüyor. Yüzümüzü de kalmadı ayrıca zavallının. Temel Diker, Hikmet Bey'in iki elini birden avuçlarının içine aldı, var gücüyle sıktı, sonra gözlerini gözlerine dikti. Bak Hikmet amca, en fazla bir yıl, hadi bilemedin 1,5 yıl sonra, sana gene noktası noktasına, santimi santimine burada, dairelerimin en güzelini veririm. Hesaplarız noktası noktasına, santimi santimine bu evin ve bu bahçenin üstüne gelen yere evinin aynını yaparım. Evet, şaka etmiyorum. Tıpkısının aynısını. En üst katta, göğün altında, istersen ağaçlarını ve çiçeklerini de taşırım oraya. Onları orada yaşatmak için de ne gerekiyorsa yaparım. Sözüm söz. Bir düşünsene Hikmet amca, senin ev ve bahçe kalkmış yerinden 550 metre yukarıya konmuş. Hem de gençleşmiş olarak. Kedilerin de %100 güvende olur orada. Tamam mı? Dedi, derin bir soluk aldı. Aşağıda asansörün düğmesine bastın mı 30 saniyede evinde olursun. Dünyaya yukarıdan bakarsın. İnan bana, ben düzen severim. Senden başka hiç kimse için yapmazdım böyle bir şeyi. Para konusuna gelince ne kadar istersen veririm. Evet, ne kadar istersen diye ekledi. Hikmet Bey şaşkınlık içinde konuğuna bakıyor, aklının başında olmadığını düşünüyor, neredeyse korkmaya başlıyordu. Birden, hiç beklenmedik bir anda, ellerini New Yorklu'nun ellerinden kurtardı. İyi de neden gireceksin ki bunca masrafa diye sordu. İstanbul gökdelen dikilecek yerlerle dolu, başka yer mi kalmadı ki bunca parayı? Burada dur Hikmet amca diye atıldı New Yorklu Temel. Sonra kendisi de durdu. 550 metre yukarıya yürüyerek çıkmış gibi soludu. Sonra da bak Hikmet amca, para benim umurumda değil diye sürdürdü. Ben yeni bir kent kuruyorum, tamam mı? Tek başıma koca bir kent kuruyorum. Kurmaya çalışıyorum yani. Tek derdim bu. Hepsi aynı biçimde, aynı yükseklikte gökdelenlerden oluşan bir kent. Gökdelenlerin tek farkı numaraları olacak. Bir de renkleri. Bir düşün. Her yer tıpkısının aynı, her yer eşit, evet eşit, dolayısıyla sokaklar da. Böylesi Amerika'da bile yok. İstanbul New York'u geçecek böylece, çağının kenti olacak. Nasıl olsa olacak bu, er geç olacak ama ben çabuk olsun istiyorum. Çünkü dünya gözüyle görmek istiyorum. Alnında boncuk boncuk terler vardı, iyice coşmuştu, duracak gibi değildi. Dur bakalım, dur bir dakika dedi Hikmet Bey. Her yer eşit, her yer birbirinin aynı olacaksa ne diye benim eve takıyorsun ki kafanı? Sen hele öteki gökdelenlerini, öteki sokaklarını bitir. New Yorklu Temel'in yüzünde korkunç bir acı anlatımı belirdi, derin bir soluk aldı. Her yer eşit bir bakıma, her yer birbirinin aynı ama burası başka Hikmet amca, burası başka dedi. Heykel en iyi buradan görünecek, Nokta Hanım'ı en iyi buradan göreceğiz. Hikmet Bey bu kez büsbütün ürperdi. Hem şaşkınlık hem korkuyla bakmaya başladı hemşerisine. Bir büyük kent kurucudan çok bir deli karşısında bulunduğunu düşündü. Ama deliyle deli olmasını da bilirdi. Çabucak yendi korkusunu. Ne heykeli, hangi heykel Temel Bey diye sordu. Korkmaya başlıyordu. Hangi heykel olacak Hikmet amca dedi Temel Diker. Hangi heykel olacak? İstanbul'un özgürlük anıtı, dünyadaki tüm anıtların en büyüğü. Hikmet Bey böyle bir tasarıdan gazetelerde söz edildiğini anımsadı. Seni çok iyi anlıyorum Temel Bey, çok da sevdim dedi en tatlı sesiyle. Ama sen de beni anla, ben burada bu evde ölmek istiyorum. Burada, toprağın 550 metre yukarısında değil, tam üstünde. Ayrıca bu senin tasarladığın İstanbul'u beğenebileceğimi de sanmam dedi. Bir soluk aldı. Senin için bu evin yerinin başka olduğunu söylüyorsun. Tamam ama benim için çok daha başka. Benim tek yerim burası diye ekledi. Son sözün bu mu Hikmet amca diye sordu New Yorklu Temel. Evet Temel Bey, ben yaşadığım sürece yıkılmayacak bu ev. Ben öldükten sonra ne olur orasını bilemem dedi Hikmet Bey. Derin derin içini çekti. Oğlum neye karar verir orasını bilemem. New Yorklu Temel yaşlı öğretmenin sabıkladığını düşündü. İki oğlun olduğunu söylemiştin dedi. Evet öyleydi ama biri çoktan öldü. Ya öteki? Öteki de onun gibi bir şey. Amerika'ya yerleşti, adını bile değiştirdi. 10 yıl var ki yüzünü görmedim. Temel Diker kendi kendine konuşur gibi, demek öyle dedi, sonra belki 3, belki 5 dakika süresince tek sözcük söylemeden öyle oturup yaşlı adama baktı. Kızmak istiyor, kızamıyor, tek sözcük söylemeden kalkıp gitmek istiyor, gidemiyordu. Neredeyse bağlanmıştı yaşlı adama, neredeyse işlerini bozan bir adam değildi, yıllardır tanıdığı ve hep saygı duyduğu biriydi. O da benim gibi bir tutkulu diye geçiriyordu içinden. O da şu ufacık toprak parçasına takmış kafayı. Çok tuhaf, her şeyi olduğu gibi hiç mi hiç yenilemeden, öylece saklamanın da bir tutku olabileceği hiç usuma gelmezdi. Birden ayağa kalktı. Ben artık gideyim Hikmet amca dedi. Hikmet Bey de yaşından beklenmeyecek bir çeviklikle doğrulup kalktı. Konuğunun elini sıkarken neye karar verdiğini sordu. Temel Diker gülümsedi, sağ elini yaşlı adamın omzuna bastırdı. Bilemiyorum Hikmet amca, şu anda gerçekten bilemiyorum dedi. Ama ben de en az senin kadar deliyim. Seni çok sevdim, bu kesin. Ama büyük tasarımı bir an önce gerçekleştirmek için her şeyi yapabileceğim de kesin. İşte söyledim, benden günah gitti. Hikmet Bey şaşırmış gibi görünmedi, yalnız kaşlarını çattı. Adam da öldürebilir misin diye sordu. Temel Diker hiç duralamadı. Sanırım dedi hemen, sanırım öldürebilirim Hikmet amca. Evet, senden farkım da bu belki, öldürebilirim. Hikmet Bey konuğunun yeniden uzattığı eli dostça sıktı. Birbirimizden çok da farklı değiliz dedi. Sanırım ben de öldürebilirim. Anladım Hikmet amca, hemen kaçıyorum diye yanıtladı Temel Diker, hızla dönüp bahçe kapısına doğru yürüdü. Arabasına yerleşip de şoförüne hadi gidelim dediği sırada burnundan solumaktaydı. Zaman zaman gözleri kararır gibi oluyor, bir de neredeyse kendiliklerinden yumrukları sıkılıyordu. En az 10 dakika sıktı böyle yumruklarını, sonra birdenbire durumuna tanık koydu. Çok sinirliyim, gerçekten çok sinirliyim, çok kızıyorum dedi. Ama kime? Araştırmaya başladı. Hikmet Bey değildi kızdığı, başka biri de, örneğin Can Tezcan ya da Sabri Serin de değildi. Kızıyordu yalnızca, nedensiz yere kızıyordu ya da rastlantıya. Rastlantının karşısına böyle bir ev, böyle bir bahçe, hepsinden önemlisi de böyle bir adam, sevimli olduğu kadar da inatçı bir Karadenizli çıkarmış olmasına kızıyordu. Ama İnce'nin haber vermesini bile beklemeden ter içinde alı al moru mor odasına daldığını görünce Can Tezcan kendisine kızdığından, kendisiyle kavga etmeye geldiğinden bir an bile kuşku duymadı. Bu nedenle kendini koltuğa bırakışını, hiçbir şey söylemeden yüzünü ellerinin arasına alıp oturuşunu biraz şaşkınlık, biraz da korkuyla izledi. ''Ne oldu anlatsana?'' dedi en sonunda. ''Morukla kavga mı ettin? Elinden bir kaza çıkmadı ya.'' Temel Diker gözleri hep ellerinde, susmakla konuşmak arasında duraladı bir süre, sonunda susmayı seçti. Can Tezcan kalkıp yanına geldi o zaman, elini omzuna koydu. ''Konuşsana, görüşme nasıl geçti, ihtiyar ne diyor?'' diye üsteledi. Temel Diker işittiklerinden hiç hoşlanmamış gibi yüzünü buruşturdu. ''Olmuyor, bu iş olmuyor.'' diye söylendi. O sert mi sert, o neredeyse dört köşe yüzünde öyle bir acı ve umutsuzluk anlatımı vardı ki, Can Tezcan neredeyse ürperdi, karşısına oturdu. ''Sen hiç sıkma canını, azıcık dişini sık yalnız. Göreceksin, bu iş daha yargı bize geçmeden bitecek.'' dedi. ''Bak bir daha söylüyorum, daha yargı bize geçmeden bitecek bu iş, hem de kazasız belasız.'' Temel Diker geldi geleli ilk kez avukatının yüzüne baktı. ''Peki ne zaman olacak bu iş?'' diye sordu. Gazeteler her şeyi tartışıyor daha. Erteleme olasılığından söz edenler de az değil. Can Tezcan omuz silkti. Yasanın koyduğu süre belli. Gazetelere bakma sen. Her şeyi tartışıyorlar. Sanki iş kendi işleriymiş gibi dedi. 17. ayrımın sonu sayfa 228.